Ayrım 31.
Hiksosların da Sutekleri vardı işte. Remrem'in tutsakları düşmanın yanındaki tek Mısırlı hainler de değildi. Kıçına yanan kömür sokulan biri, Kral Solitis'in savaş konseyinde yukarı krallıktan büyük bir Mısırlı lord bulunduğunu da itiraf etmişti. Bunu duyunca Hiksos'un bizim Annup Ovası'ndaki savaş düzenini bilmesine şaştığımı hatırladım. Daha o zaman aralarında sırlarımızı bilen bir casus olduğunu düşünmüştüm. Eğer bu doğruysa o zaman düşmanın tüm güçlü ve zayıf yanlarımızı bildiğini kabul etmek zorundaydık. Tüm kentlerimizin planlarını ve savunmasını bileceklerdi. Özellikle de Firavun'un mezar anıtı için topladığı büyük serveti biliyor olmalıydılar. Tanus'a belki de Kral Salitis'in böyle hızla tebe doğru gitmesinin amacı budur dedim. Onların ilk fırsatta Nil'i geçmelerini beklemeliyiz. Horus adilse bu Mısırlı lordu benim elime düşürür diye söylenen Tanus yumruğunu avucunun içine indirdi. Salitis'in nehri geçmesine engel olmalıyız. Gemilerimiz ona karşı tek üstünlüğümüzdür. Onlardan sonuna kadar yararlanmalıyız. Güvertede dolaşıp gökyüzüne baktı. Bu lanet rüzgar ne zaman dönecek? Düşman arabaları her saat biraz daha ilerliyor. Nembet'in donanması nerede? Bir an önce buluşup nehir hattını tutmalıyız. O öğleden sonra kraliyet teknesinin güvertesindeki tahtın önünde Yukarı Mısır Devlet Konseyi toplandı. Devletin ruhani gövdesini Osiris başrahibi, dünyevi gövdesini başmabeyinci Lord Merkeset ve askeri otoritesini de Lord Harrap simgeliyordu. Üç Lord kraliçe Losiris'i kaldırıp tahta oturttular ve oğlunu da kucağına verdiler. Gemideki herkes sadakatini belirtmek için yüksek sesle bağırırlarken donanmanın diğer gemileri krallık teknesinin önünden geçtiler ve yaralı askerler bile güvertede çıkıp yeni naibi ve Büyük Mısır tahtının genç veliahtını selamladılar. Osiris başrahibi hanımının çenesine krallık sakalını takmıştı ama bu onun güzelliğinden ve görkemli kadınlığından hiçbir şey eksiltmemişti. Lord Merseket hanımının beline aslan kuyruğunu sarıp başına kırmızı beyaz tacı geçirdi. Son olarak Tanus tahta yaklaşıp asayı ve altın kamçıyı eline verdi. Memnun parlak nesneleri oyuncakmış gibi Tanus'un elinden kapmaya çalışmıştı. Gerçek bir kral işte dedi Tanus. Aslanın kendi hakkı olduğunu nasıl da biliyor. Tüm saray erkanı çocuğun bu davranışını alkışladı. Sanırım Ablup'taki o korkunç günden sonra ilk kez gülüyorduk. Bu gülme bana yeni bir geleceğin başlangıcının işareti gibi geldi. O ana kadar yenilginin ve Firavun'un ölümünün şoku altındaydık. Ama şimdi Mısır'ın büyük lordları tahtta oturan bu güzel kadınla oğlunun önünde birer birer eğilirken içimizde taze bir umut doğmuş gibiydi. Son olarak Tanus tahtın önünde diz çökerek sadakat yemini etti. Kraliçe Losiris ona bakarken hayranlığı o güzel yüzünde öylesine belliydi ve o koyu yeşil gözlerinde gün doğumu gibi parlıyordu. Koca teknede bunu senden başka kimsenin fark etmemesine şaşmamak mümkün değildi. O akşam güneş battıktan sonra hanımım beni ordularının komutanına bir mesajla gönderdi. Kendisini büyük kamerada savaş toplantısına çağırıyordu. Tanus kısa bir süre önce sadakat yemini etmiş olduğu için bu kez reddetmeye imkan bulamamıştı. Tek tanığının ben olduğum bu savaş toplantısı daha başlamamıştı ki Mısır'ın yeni hükümdarı beni kameradan kovarak içeri kimsenin girmemesi için kapıda nöbet tutmamı emretti. Kralın perdeyi çekerken son gördüğüm şey birbirlerinin kollarına atıldıkları oldu. İhtiyaçları o kadar büyüktü, birbirlerinden öylesine uzun süre uzak kalmışlardı ki iki sevgili değil de iki ölümüne düşman gibi saldırmışlardı birbirlerine. Bu boğuşmanın mutlu gürültüsü tüm gece boyunca devam etti. Neyse ki demir atmış değildik. Küreklerin gürültüsü ve tempoyu ayarlayan gongun çalmasıyla krallık kamerasındaki sesler kimse tarafından duyulmadı. Tanus gece nöbeti değişirken güverteye çıktığında az önce büyük bir zafer kazanmış general kadar mutluydu. Hanımımın da az sonra arkasından çıktı. Güzelliğine alışkın olan ben bile ondaki yeni ve ruhani güzellik karşısında şaşkına dönmüştüm. Losiris gün boyunca çevresindeki herkese karşı çok iyi davrandı ve ordusunun komutanıyla konuşmak için pek çok neden buldu. Prens Memnun ile ben de günümüzü birlikte geçirmekten çok mutluyduk. Prensin de sözde yardımıyla bir dizi tahta model oymaya başlamıştım. Bunlardan biri bir arabayla tahta atlardı. Bir diğeri de üzerinde tekerlek olan bir akstı. Memnun tekerleğin dönmesine merakla bakıyordu. Böyle dolu bir tekerlek çok ağır değil mi Mem dedim. Bak nasıl da hızını çabuk kaybedip yavaşlıyor. Ver onu bana diye bağıran çocuk dönen tekerleği elimden kaptı ve tekerlek yumuk parmakları arasından kayıp yere düşünce hemen hemen dört eşit parçaya ayrıldı. Sen Hiksoslu bir zorbasın diye söylenerek zavallı modelimi toplamak üzere yere eğildim. Kırık parçalar yerde hala bir daire biçimindeydi. Tam elimi uzatırken birden görüntü yanılsaması yaşadım. Hayali görüntüde tahta parçaları boşluklar, aralarındaki çatlaklar da çubuklar gibi göründü. Horus'un tatlı soluğu, başardın Mem. Çocuğu kucakladım. Ortadan uzanan parçalara tutturulmuş bir daire. Firavun olunca kim bilir bize daha ne mucizeler yaratacaksın. İşte birinci Memnun biraz da dostunun yardımıyla çubuklu tekerleği böyle buldu. O anda bir gün gelip de ikimizin birlikte bununla şan ve şerefe gideceğimiz hiç aklıma gelmezdi. İki Mısırlı ölüsüne öğleden az önce rastladık. Şişmiş karnıyla yüzü havaya dönük olarak suda yüzüyordu. Göğsüne konmuş olan bir karga gözlerini gagalamaktaydı. Geminin küpeştesine dayanıp adamın sessizce yanımızdan kayıp gitmesine baktık. Üzerinde aslan muhafızlarının eteği vardı. Tanus, aslanlar Nembet'in ordusunun öncüleridir. Horus'a dua edelim de nehirde onu izleyen başkaları olmasın. Ama vardı. 10 tane, daha da sonra 100 tane. Sonunda nehir yüzen cesetlerle kaplanmıştı. Cesetler yazları sulama kanallarını tıkayan su zambaklarının yaprakları kadar çoktu. Sonuna doğru sağ birini bulduk. Aslan muhafızlarımızdan olup Nembet'in mahiyetinde bulunan bir yüzbaşıydı. Akıntıyla giden papürüs kamışlarından bir hasıra tutunuyordu. Onu nehirden çıkarıp yaralarını tedavi ettim. Bir taş gürs omuzunun kemiklerini parçaladığından bir daha o kulunu kullanamayacaktı. Yüzbaşı konuşacak kadar kendine geldiğinde Tanus döşeğinin yanında çömeldi. Lord Nembet ne oldu diye sordu. Lord Nembet de tüm mahiyeti de öldü. Nembet Hiksoslar konusunda onu uyaran mesajımı almadı mı? Savaştan hemen önce aldı. Okurken de güldü. Güldü mü? Nasıl gülebildi? Köpek yavrusunun mahvolduğunu söyledi. Beni bağışlayın Lord Tanus ama size böyle diyordu. Şimdi aptallığını ve korkaklığını örtmek için böyle uydurma mesajlar gönderiyor dedi. Savaşı klasik biçimde yöneteceğini bildirdi. Kendini beğenmiş budala. Peki sonra ne oldu? Lord Nembet nehri arkasına alarak ordusunu sağ kıyıda düzene soktu. Düşman üzerimize rüzgar gibi dalıp hepimizi suya döktü. Kaç kişi kurtuldu? Lord Nembet'le karaya çıkanlardan bir tek ben kurtuldum sanıyorum. Başka bir canlı göremedim. Nehir kıyısındaki kıyımı anlatacak sözcük bulamıyorum. En ünlü alayımız ortadan kalktı demek. Şu halde gemilerimiz dışında herhangi bir savunma olanağımız kalmadı artık. Nembet'in filosu ne oldu peki? Nehrin ortasında mı demirliydi? Lord Nembet donanmanın büyük bir kısmına demir attırmıştı ama 50 gemiyi de arkamızda karaya çıkartmıştı. Bunu neden yapsın ki diye sordu Tanus. Bizim savaş planımızın ilk ilkesi gemilerin güvenliğidir. Lord Nembet'in ne düşündüğünü bilemiyorum ama uyarınız doğru çıkarsa askerlerinin binmesini sağlamak için olabilir. Peki donanmamız ne oldu öyleyse? Nembet orduyu kaybetti ama donanmayı kurtardı mı? Nehrin ortasında demir atmış gemilerden çoğu tayfaları tarafından yakılıp batırıldı. Birkaçı demir alıp tebe doğru gittiler. Ya kıyıya çekilmiş olan 50 gemi? Onlar Hiksosların eline geçti. Akıntıyla uzaklaşırken baktığımda düşmanın kıyıdaki gemilere bindiğini gördüm. Demek aptal moruk benden intikam almak için kendi yaşamını da adamlarının yaşamını da feda etti. Onun aptallığına piramit dikmeliler. Böylece Hiksoslara nehri geçme olanağı vermiş oldu. Isis'in memesinin sütü adına Nil'i bir kere geçtiler mi işimiz tümden bitmiştir artık. Belki de Tanrıça adının söylendiğini duymuştu. Çünkü tam o anda rüzgarın birden ters yönde esmeye başladığını hissettik. Tanus hemen dönüp güvertedeki subaylarına emirler yağdırmaya başladı. Rüzgar değişiyor, tüm filoya haber iletin, yelkenler açılsın, kürekçiler saat başı değişsin, davulcular tempoyu hızlandırın. Tanus sonra bana döndü, bu rüzgar için Tanrıçaya şükürler olsun. Kutsal Isis izin ver de onları su üzerinde yakalayalım. Krallık gemisi çok hantal ve ağır olduğundan filonun gerisinde kalmaya başlamıştı. Ancak kaderin bir daha işe el attığı da keksindi. Çünkü tam o sırada Tanus'un çok sevdiği Horus'un soluğu yanımızdan geçmekteydi. Gemi şimdi yeni bir kaptanın komutasında olmakla birlikte hala saldırı ve hız için inşa edilmiş güçlü bir tekneydi. Burnunda su kesiminin hemen altında o keskin bronz boynuzu da yerinde duruyordu. Tanus tekneye yanaşması için çağırdı. Mavi timsah bayrağını ona çektirerek komutasını ele aldı. Benim yerim hanımımın ve prensin yanındaydı. Ama nehir boyunca hızla yol alırken kendimi nasıl Horus'un soluğunun kaptan güvertesinde Tanus'un yanında bulduğumu pek bilemiyorum. Kimi zaman yaşlı Nembet'in çok yakında gösterdiği kadar büyük budalalıklardan suçlu olduğumu itiraf ederim. Hatırladığım tek şey krallık gemisi arkalarda kalmaya başladığı anda pişmanlık duyduğumdur. Tanus'a fikrimi değiştirdiğimi ve beni yine büyük tekneye bırakmasını söylemeyi düşündümse de yüzüne şöyle bir bakınca Hiksoslarla bir kere daha karşılaşmayı yeğledim. Tanus güverteden emirler yağdırıyordu. Flamayla ya da seslenerek emirler tüm gemilere iletildi. Hızımızı kesmeden filoyu yeni bir düzene sokmuştu. Yaralılar ve savaşamayacak durumda olanlar krallık gemisine eşlik eden diğer ağır yollu teknelere nakledilmişlerdi. Önceki hızlı tekneler de savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Bunlara daha çok Remrem'in Asyut'tan kurtardığımız taze güçleri yerleştirildi. Bu askerler Ablup ayıbının intikamını almak için yanıp tutuşuyorlardı. Tanus mavi timsah bayrağını Horus'un soluğunun direğine çektirince askerler savaş tutkusuyla bağırdılar. O kanlı yenilgiden bu kadar kısa bir süre sonra onların ruhlarının nasıl da güçlendirmişti. Nembet'in uğradığı felaket her dakika biraz daha çok ortaya çıkıyordu. İki yanımız cesetlerle doluydu. Sonunda ileride toz bulutlarıyla Hiksos kampının ateşlerinin dumanını gördük. Umduğum gibi diye sevindi Tanus. Nembet'ten nehri geçme fırsatını ele geçirince tebe olan hızlı yürüyüşlerini kestiler. Ama bunlar denizci değiller. Adamlarını ve arabalarını gemilere yüklemekte güçlük çekeceklerdir. Horus bize yardımcı olursa onlara ait oldukları yerde göndermek için zamanında oraya varabiliriz. Yaygın savaş düzeniyle son dirseği de döndüğümüzde Hiksosları karşımızda bulduk. Savaşın o mutluluk rastlantılarından biriyle tam o anda kendilerini tümüyle Nil'i geçmeye vermişlerdi. Ele geçirdikleri 50 tekne sudan hiç anlamayanların komutasındaydı. Yelkenler ve ipler karışmış, kürekçilerin her biri ayrı bir tempo tutturmuş. Kürekler ya suları havaya sıçratıyor ya da suyun üzerinden kayıp geçiyordu. Her geminin dümencisi ayrı bir rota tutturmuştu. Güvertelerdeki Hiksosların bronz zırhlarını çıkarmadıklarını görüyorduk. Bu durumda yüzmenin ne kadar güç olduğunu bilmiyor olsalar gerekti. Üzerlerine gelirken şaşkın şaşkın baktılar bizlere. Sonunda rollerimiz değişmişti. Şimdi biz kendi doğamız içindeydik ve onlar rüzgarda yırtık bir yelken gibi uçuşuyorlardı. Yaklaşırken düşmanı inceleyecek birkaç dakika bulabilmiştim. Hiksos ordusunun büyük bölümü henüz doğu kıyısındaydı. Kamp kurmuşlardı ve sayıları öyle çoktu ki güverteden onların kıyıdan çölün başladığı tepelere kadar yayılmış olduklarını görebiliyordum. Kral Salitis karşıya sadece küçük bir güç göndermekteydi. Bunlara verilen emir herhalde bizden önce Firavun Memose'nin mezarına gidip hazineyi ele geçirmekti. İksos gemilerine yaklaşırken davulları ve bizimkilerin neşeli gürültülerini bastırmak için bağırarak "Şuraya bak, atları karşıya geçirmişler bile," dedim. Gerçekten de batı kıyısında birkaç silahlı muhafızın koruduğu büyük bir sürü vardı. Orada birkaç yüz hayvan olduğunu o zaman uzaktan bile yelelerini ve kuyruklarını görebiliyordum. Çevredekiler hayvanları görünce ürpererek küfre başladılar. Birinin şöyle dediğini duydum: "Hiksoslar o canavarlarına insan eti yediriyorlar. Kıyımın nedeni de bu. Onlara yiyecek bulmak için kim bilir midelerine kaç arkadaşımız vardır." Onu yalanlayamıyordum. Hatta içimde haklı olabileceğini söyleyen bir duygu da vardı. Dikkatimi o kanlı hayvanlardan önümüzdeki gemilere çevirdim. Tam da adamlarını ve arabalarını karşıya geçirmek üzerelerken bastırdık dedim. Nembet'in gemileri, arabalar, malzemeleri ve askerlerle tıka basa doluydu. Hiksoslar bastırıldıklarını anlayınca geri dönmeye çalıştılar ama bu kez arkalarından gelen gemilerle çarpışıp iyice düğüm olarak akıntıya kapıldılar. Thanos bu kargaşayı görünce gülerek "Saldırı temposuna geçin," diye emir verdi. "Ateşli okları yakın." Hiksoslar ateşli okları bilmezlerdi. Başlarına gelecekleri düşünerek kıs kıs gülerken birden kasıldım kaldım. "Thanos!" diye bağırarak kolunu yakaladım. "Şu tam önümüzdeki tekneye bak. Güverteye, işte aradığımız hain." Thanos üzerinde Hiksosların balık pullu zırhı, başında uzun Hiksos miğferi olan adamı ilk anda tanıyamadı. Ama birden öfkeyle "İntef!" diye bağırdı. O olduğunu nasıl tahmin edemedik? "Şimdi her şeyi anladım," dedim. Salitis'i Mısır'a getiren oydu. Doğuya gitti ve Hiksosları Mısır hazineleri hikayeleriyle kandırdı. Thanos lanatasını çekip bir ok gönderdi. Ancak menzil uzun olduğundan ok Lord İntef'in zırhına çarpıp düştü. İntef'in dehşete kapılıp başını çevirdiğini ve bize doğru baktığını görünce Thanos ile beni gördü. Bir an gözlerinde korku gibi bir şey belirdi. Sonra gözden kayboldu. Bu arada bronz boynuzumuz İntef'in gemisinin tam ortasına girmiş, ben de derbedenin şiddetinden yere yuvarlanmıştım. Ayağa kalktığımda kürekçiler küreklere asıldılar ve tahta gıcırtıları arasında yaralı gemiden ayrıldık. Bu arada okçularımız ateşli oklarını yağdırıyordu. Bu okların başlarına katrana batırılmış papirüs gövdeleri bağlıydı ve düştükleri yeri hemen tutuştururlardı. İntef'in gemisine bordasında açtığımız delikten sular dolmaya başlamış ve gemi iyice yana yatmıştı. Yelkenler tutuştu. İnsanı şaşırtan bir şiddetle yanmaya başladı. O kadar mesafeden bile sıcak kirpiklerimi yakmıştı. Ağır olan ana yelken alev alev yanarak güverteye düşünce mürettebatı ve arabacıları da kıstırdı. Yanan insanların çığlıkları göğe yükselirken Ablup Ovası'nı hatırladım. Ağır zırhlarıyla suya atladıkları anda dibe çöken askerlere hiç acımadım. Hiksosların tüm gemileri şimdi yanıyor ve batıyordu. Karşı saldırıya geçecek bilgi ve deneyimleri olmadığı için tıpkı bizim onların arabaları karşısında olduğumuz gibi çaresizdiler şimdi. Ben saldırdığımız ilk gemiyi gözden kaçırmayarak Lord İntef'i bir kere daha görmeye çalışıyordum. Gemi batmak üzereyken gördüm de miğferini ve zırhını çıkarmıştı. Batan geminin küpeştesine çıktı ve alevler tam onu saracakken ellerini başının üstünde birleştirerek suya atladı. İntef tam bir Nil çocuğuydu. Bir bıçak gibi suyu yardı ve girdiği noktadan 50 adım ötede tekrar çıktı. "İşte orada," diye bağırdım Thanos'a. "Ez onu." Thanos geminin gövdesi için emir verdiyse de dümenci kürekçiler arasında olduğundan teknenin normal dönmesi kolay olmadı. Bu arada Lord İntef balık gibi yüzerek doğu kıyısına Hiksoslu müttefiklerine yaklaşıyordu. Biz tekneyi döndürüp arkasına geçtiğimizde Lord İntef kıyıya çok yaklaşmıştı ve 5000 Hiksos okçusu yaylarını gerip onu korumaya hazırlanmışlardı. "Set üzerine inşesin," diye bağırdı Thanos. "İntef'i onların burunları dibinden almasını biliriz biz." Ve Horus'un soluğunu tek başına yüzen adamın üzerine yöneltti. Biz menzile girdiğimizde Hiksoslar göğü karartan bir ok yağmuruna tuttular gemiyi. Oklar o kadar sıktı ki çok geçmeden geminin güvertesi kas kanadına dönüşmüştü ve denizcilerimizden bazıları düştükleri yerde kıvranıyorlardı. Ancak intife de çok yaklaşmıştık. Omzu üzerinden geriye bakıp keskin boynuzumuzdan kaçamayacağını anladığı an yüzünde beliren korkuyu gördüm. Oklara aldırış etmeden buruna koşarak bağırdım. Seni ilk gördüğüm günden beri nefret ettim. Bana her dokunuşunda senden iğreniyordum. Senin ölümünü görmek istiyorum şimdi. Sen kötüsün, kötülüksün. Beni duydu. Bunu gözlerinde gördüm. Ancak karanlık tanrıları yine imdadına yetişti. Batmak üzere olan Hyksos teknelerinden biri alevler içinde üzerimize doğru geliyordu. Teknemize dokunmuş olsaydı biz de bir anda yanmaya başlayacaktık. Tanus kürekçilerine geri çekilme emri verdi. Böylelikle yanan gemi kıyıya aramıza girdi. Geçip gittiğinde İntef'i gördüm. Yine üç iri yarı Hyksos arabacısı onu sudan çıkarıyorlardı. İntef kıyıda duraklayıp bize baktı. Sonra öfke ve çaresizlik içinde titreyen benim gözlerimin önünde tepenin ardında kayboldu. Adamlarımız hala ok yağmuru altında olduklarından Tanus geri çekilme emri verdi ve nehrin ortasındaki savaşa döndük. Son Hyksos teknesi de gömüldükten sonra Tanus dikkatini batı kıyısına ve orada kalan hayvanlarla küçük düşman grubuna çevirdi. Teknelerimiz hızla o yana yönelirken Hyksoslar kaçmaya, elleri kılıçlı adamlarımız da suya atlayarak onları kovalamaya başladılar. Hyksoslar arabalarla savaşmaya alışkındılar. Bizimkilerse piyade askerleriydi ve koşmasını iyi bilirlerdi. Bir çakal sürüsünü saran av köpekleri gibi hemen çevrelerini kuşatıp 100 kadar Hyksosluyu kanlar içinde yere serdiler. Ben de ilk grupla birlikte karaya çıkmıştım. Aklımda ciddi fikirler vardı. Sürecek bir hayvan olmadan arabaları ve tekerlekleri yapmanın hiçbir anlamı yoktu. Hyksosların suyun hemen yakınındaki o korkunç yaratıklarına yaklaşmak büyük yürek istiyordu. Hayvanlar yüzlerceydi ve savaş gürültüleriyle ürktükleri belliydi. Her an yaralı aslanlar gibi üzerimize saldırmalarını bekliyor, onların etlerimi kopardıklarını hisseder gibi oluyordu. Cesaretim bir anda uçup gitmişti. 100 adım berilerinde durup bu yırtıcı canavarlara bakarken her an gemilerin güvenliğine koşmaya hazırdım. Hayvanları ilk kez bu kadar yakından görüyordum. Çoğu kızıl renkliyse de aralarında set kadar karaları da vardı. Boyları bir insan boyu kadardı. Yeleleri güzel bir kadının saçlarından farksızdı. Ve postları güneşin altında cilalanmış gibi parıllıyordu. Bana en yakın duran bir tanesi başını geriye atıp ağzını açınca o iri beyaz dişlerini görerek korkuyla irkildim. Hayvan arka ayaklarını kaldırıp öyle bir ses çıkardı ki hemen gemilere doğru koşmaya başladım. Tam o anda askerlerimizden birinin Hyksos canavarlarını öldürelim diye bağırması bu korkakça kaçışımı engelledi.